Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ankara'dan merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Yeni bir Ankara rüzgarında ben Zülfikar Duran tekrar karşınızdayım. Türkiye siyaseti aslında herkesin özlediği ve uzun zamandır beklediği, görülmemiş bir görüntüye sahne oldu. Bu sahnenin gerekçesi milli görüş düşüncesinin kurucularından, Türkiye'de milliyetçi, muhafazakar, biraz da inanç eksenli düşüncenin yıllardır siyasi temsilcisi olan Necmettin Erbakan'ın 10. vefat yıldönümü nedeniyle düzenlenen toplantıydı. Saadet Partisi Erbakan'ın vefatından bu yana her yıl düzenli olarak bir konu başlığı altında Erbakan'a anma toplantıları düzenliyor ve bu toplantıları da tüm siyasi parti liderlerine açık bir şekilde Erbakan'ın fikir ve düşüncelerinin tartışılması çerçevesinde gerçekleştiriyor. Daha önce ilk kez bu toplantıya Kemal Kılıçdaroğlu katılmıştı. Fazla katılım olmamıştı diğer liderlerden. Fakat bu yıl özellikle 10. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen ve başlığı Yaşanabilir Türkiye olan toplantıya neredeyse tüm muhalefet partileri eksiksiz katıldı. Şöyle ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Halkların Demokratik Partisi Genel Başkanı Mithat Sancar hepsi salonda yerlerini aldılar. Gerek Erbakan'ın siyasi yaşamı ile ilgili gerekse kendi siyasi düşüncelerini dile getirdikleri konuşmalar yaptılar. İyi Parti ve AKP toplantıya genel başkan yardımcısı seviyesinde katıldı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan yazılı bir mesaj gönderdi. Erbakan hocamızın siyasi hayattaki yeri hiçbir zaman doldurulamaz dedi. İşte Erbakan'ın hayalini gerçekleştirmek üzere Ayasofya'yı ibadete açtıklarını, savunma sanayinde büyük hamleler yaptıklarını anlattı mesajında. 1994 ruhuyla 2053'e yürüyeceğiz dedi. Diğer hayallerini de gerçekleştireceğiz dedi. Tabii bu toplantının şöyle bir anlamı var bence. Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlayacaksınız uzun bir aradan sonra ilk kez Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret edip ittifaka davet etmişti Saadet Partisi'ni de. Hatta milli görüş düşüncesine yaklaşma görüşlerini beyan etmişti. Oysa 2001 yılında AKP'yi kurduklarında Erbakan'dan ayrılıp milli görüş gömleğini çıkarttık demişti. Şimdi yeniden son birkaç aydır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milli görüşe övgüler dizdiği, Saadet Partisi'ne övgüler dizdiğini görüyoruz. Ve son olarak da İstanbul İl Kongresi'nde 1994 ruhundan söz etmeye başladı. Oradan ilham aldıklarını söyledi ki 1994 ruhu daha önce de aktarmıştım diğer programlarda. Tayyip Erdoğan'ın Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Erbakan'ın aday göstermesiyle seçimleri kazandığı tarihti. O yüzden de şimdi 1994 ruhu Erdoğan'ın sıkça vurguladığı bir söylem olmaya başladı. Ama diğer taraftan da baktığımızda Erbakan öteki dünyadan vefatıyla neredeyse tüm muhalefeti AKP'nin karşısında bir araya getirmiş oldu bu son toplantıyla. Çünkü konuşan liderlerin hepsi daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük. Erbakan hiçbir zaman kimsenin düşüncesini engellemedi, herkese karşı hoşgörülü davrandı, siyasete sevgi dilini savundu ve hayatı boyunca da adaletten, eşitlikten yana oldu, yoksulların yanında oldu. Dolayısıyla kimseyi dışlamadı, ötekileştirmedi şeklinde ortak paydaları olan görüşler dile getirdiler ve bir anlamda bu vefat anması adı altında düzenlenen toplantı muhalefeti AKP politikaları karşısında buluşturdu, bir araya getirdi. Milliyetçi Hareket Partisi bir tek temsil edilmedi dedim toplantıda. Onun da gerekçesini MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin danışmanı sosyal medya mesajıyla verdi. HDP'nin orada olmasını, işte ateistleri Erbakan'ı anma toplantısına davet eden Temel Karamollaoğlu'nu temelsiz temel olarak nitelendirdi. Biraz ağır hakaret de içeren bir mesajdı. Bence MHP biraz da kendini dışlamış oldu. AKP Mahir Ünal aracılığıyla temsil edildiği toplantıda, ama dediğim gibi Babacan Davutoğlu, Kılıçdaroğlu, Mithat Sancar, Gültekin Uysal ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuşmalarında dile getirdikleri ifadeler aslında bugünkü iktidarın özünden koptuğunu, milli görüşü temsil etmediğini, Erbakan'ın çizgisiyle de hiç alakasının olmadığını ortaya koyan unsurlar içeriyordu bu konuşmalar. Temel Karamollaoğlu açılış konuşmasında güzel bir tespit yaptı. Erbakan hocamız sayesinde katılımcılara işte bu kadar siyasi parti lideri yöneticisini bir arada görünce çok teşekkür ediyorum dedi. Herkes milli görüşçü olmuş dedi Erbakan hocamız sayesinde. Aslında bir espri olarak bu dile getirilmiş olsa da başlangıçta belirttiğim gibi ilk kez Türkiye'de tüm muhalefetin bir araya geldiği ve birbirleriyle buluştuğu bir toplantının gerçekleşmesine de hem Saadet Partisi ev sahipliği yaparak vesile oldu, hem de Erbakan'ın vefatının anılması bu sayede liderleri buluşturmuş oldu. Siyasette tabii böyle bir hareketlilik var. İktidar karşısında muhalefet bir araya gelmeye çalışıyor. Ortak bir payda bulmaya çalışıyor. Çünkü önümüzdeki günlerde, haftalarda mecliste oldukça kritik, hareketli süreçler yaşanacak. Milletvekilleriyle ilgili, özellikle HDP'li vekillerle ilgili dokunulmazlık dosyalarını genel kurula indirmekte kararlı görülüyor ve muhalefeti de bu çerçevede parçalamaya çalışıyor iktidar. Ama şu ana kadar bu hedefine tam olarak ulaştığını söyleyemeyiz. En büyük amaç İyi Parti'yi ittifaktan kopartmaktı. İyi Parti sözcülerinin şu ana kadar yaptıkları açıklamalar, bir dosyalar gelsin, içeriklerine bakalım, ona göre değerlendiririz şeklinde. Bu da dosya bazında bir değerlendirme yapılacağını genel kurulda gösteriyor. Tabii ki her koşulda genel kurul oturumuna katılan milletvekillerinin yarıdan bir fazlasının kabul oyu, dokunulmazlığın kalkması ve o milletvekiline yargı yolunun açılması için yeterli. Burada muhalefet ne kadar başarılı olabilir dokunulmazlık dosyalarının reddedilmesinde? O tabii sıkıntılı bir tablo. Bunu özellikle vurgulamamız gerekiyor. Diğer taraftan bu hafta oldukça önemli gelişmelerin yaşanacağı bir hafta olarak görülebilir. 1 Mart'ta Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'nin 2020 yılı 4. çeyreği ve yıllık büyüme hızı verilerini açıklayacak. Yarın sabah bunu basın bülteniyle duyuracak. Şu ana kadar yoğunlukla tahminler ve beklentiler son çeyreğin, yani 4. 3 aylık dönemin %6 ile 7 arasında bir büyüme ile kapanacağı ve yıllık büyümenin ise %1 ile 2 arasında olacağı yönünde. Çünkü daha önce eksi büyüme beklentisi ağırlıktaydı, ama istifa eden eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde uygulanan parasal genişleme politikalarıyla kamu bankalarından hatırlayacaksınız çok düşük faizlerle 100 milyarlarca lira kredi dağıttırıldı. Otomobil kredisi, konut kredisi, beyaz eşya kredisi, tüketici kredisi, ihtiyaç kredisi, mobilya kredisi derken bu paralarla ekonomik canlanma en azından bir 2-3 aylık dönem içinde olsa sağlanmış oldu. O yüzden de hem 3. çeyrekte %6 büyüme sağlandı. Bunun yansıması da son çeyreğe aktarıldığı gibi bir tablo söz konusuydu. O yüzden de bunun aslında sınırlı bir büyüme süreci olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ekonomi yönetimindeki değişiklikten sonra yeni bakan Lütfi Elvan ve Merkez Bankası Başkanı Albayrak döneminin tam tersi politikalara yöneldiler. Parasal sıkılaştırma, yüksek faiz, kurların en azından tutulmaya çalışılması ve kredi daralması gündeme geldi. O yüzden de muhtemelen 2021'in ilk çeyreğinden itibaren yeni bir küçülme döneminden söz etmek yanlış olmaz. Bunun yanı sıra Adalet Bakanlığı bugün bir başka duyuruda bulundu. O da 4 aydır hükümetin vaatleri arasında yer alan yargı, hukuk, ekonomik, demokratik reformlar konusunda ilk adım 2 Mart'ta atılacak. İnsan hakları eylem planı ile ilgili açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Bu çerçevede 122 maddelik bir eylem planı hazırlandığı dile getiriliyor. Cumhurbaşkanı'nın açıklayacağı bu planın kapsamı içerisinde tutukluluk süreleriyle ilgili, terör suçlarıyla ilgili, Bunun yanı sıra düşünce, ifade özgürlüğü, protesto ve demokratik gösterilerle ilgili düzenlemelerin yer alacağı kaydediliyor. Diğer taraftan tutukluluk süreleriyle ilgili, tutuklama kararının verileceği hakimliklerle ilgili de daha deneyimli mahkemeler kurulması, deneyimli hakimlerin görevlendirilmesi gibi bir takım kriterler var. Tabii bunların hepsini 2 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladığı zaman tamamıyla öğrenme imkanımız olacak. Ama onun ötesinde bu 122 maddelik eylem planı çerçevesinde kanun tasarı ve tekliflerinin hazırlanarak süratle meclise getirilmesi ve değişikliklerin yasalaştırılması gerekiyor. Bir başka reform vaadi de hatırlayacaksınız. Ekonomik reformlar alanındaydı. Orada da Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Mart ayının ortalarında Cumhurbaşkanı'nın ekonomik reform paketini açıklayacağını duyurmuştu. Fakat şu ana kadar yapılan çalışmalarla ilgili sızan bilgilere baktığımızda ekonomik reform paketi ağırlıkla yeni ya da ek vergiler getiren bir paket, yeni gelir sağlamayı öngören bir paket. O yüzden de vergi artışları gündeme gelecek. Burada da tabii hem kemer sıkma politikaları hem mali konsolidasyon ve yeni ek vergiler, üstelik bu vergiler geriye dönük olarak uygulamaya konulacağı dile getiriliyor. Yani 2020 yılını da kapsayacak şekilde. Oysa bu gerek vergi hukukuna gerek anayasaya aykırı bir düzenleme. Çünkü bu tür düzenlemelerin geriye dönük işlemesi söz konusu olamaz. 2020 yılı kapandı. İşte kurumlar, şirketler gelirlerini, beyannamelerini vermeye hazırlanıyorlar. Ama şimdi siz geriye dönük olarak geçen yılın kazançlarından da ben ek vergi, ek stopaj, ilave vergi istiyorum dediğin zaman bu hukuksuz bir işlem olacak. Ama tabii getirilecek düzenlemelerin kapsamı başka neleri içerecek onu şimdiden söylemek güç. Ama bir tespiti yapmakta yarar var. Daha önce benzer kriz dönemlerinde bu tür önlemler hep IMF'nin, Uluslararası Para Fonu'nun önerdiği önlemlerde bir taraftan da bu akla geliyor. Çünkü Şubat ayında IMF heyeti, Türkiye masası 4. madde konsültasyonunu yapmıştı. Açıklanan ön raporda da buna benzer öneriler vardı. Bütçe gelirlerinin artırılması, ek vergiler konulması, mali konsolidasyona gidilmesi, tasarruf ve kemer sıkma politikalarına yönelilmesi gibi. Şimdi acaba hükümet adı konulmamış bir IMF programını mı uygulamaya koyacak? Yoksa IMF ile örtülü bir anlaşma yapıldı. Ha bu kredi karşılığı olmayabilir ama böyle bir IMF önerilerini, tavsiyelerini içeren ekonomik reform paketi açıklandığında tabii ki IMF değerlendirme yapacak diyecekti. Belki de bu çok doğru bir paket, önlemler çok doğru, kararlar çok doğru ve uluslararası piyasalarda biliyorsunuz IMF'nin yeşil ışığı da önemli. Dış kaynak girişleri, sermaye akışları açısından belki de hükümetin böyle bir planı, böyle bir stratejisi de olabilir. Bu da açıkçası akla gelmiyor değil. Bir başka önemli gelişmede beklenen bu hafta içerisinde 1 Mart'tan itibaren Türkiye yeni normalleşme önlemlerini açıklayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda yarın kabine toplantısı var. Bu toplantıdan sonra aşamalı şekilde il bazında hangi kısıtlamaların kaldırılacağı, eğitim kurumlarında nasıl bir normalleşme sürecinin işleyeceği ilan edilecek. Bu da yine bu haftanın önemli konu başlıklarından bir tanesi. Evet, ben Zülfikar Doğan, Ankara Rüzgarı'nı burada noktalıyorum. Sıcak yeni gelişmeler oldukça Türkiye gündeminde yaşananları, perde arkalarını yorum ve değerlendirmelerimle sizlere aktarmaya devam edeceğim. Şimdilik hoşça kalın.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.